Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Bu programın hazırlanıp size ulaşmasında Mehmet Akman Bey'e de teşekkür ederiz. Teknik masada kendisi. Muhterem dinleyicilerim, malumunuz Ali İmran suresini okuyorduk, anlamaya çalışıyorduk. En son 35 ve 36. ayetlerini okumuştuk. Bu ayetlerde İmran'ın hanımı Allah'a yalvarmış ve kendisinin karnında bulunan çocuğu Allah'a adamıştı. Bu çocuğun erkek olmasını ümit ediyordu ama doğduğunda gördü ki bu çocuk kızdı. O Allah'a evladını adarken onu mabette hizmet etmek üzere Beyt-i Makdis'e adamıştı. Beyt-i Makdis, Kudüs'te Hazreti Süleyman'ın inşa ettiği bir mabet ve saray hükmünde bir yerdi. Bugünkü Mescid-i Aksa sınırları içinde bir bölge. Orada Tevrat'la ilgili hizmet eden kimseler, Yahudi alimleri, o dine emeği geçen insanlar bulunur. Bir üniversite, bir medrese gibi insanlara Tevrat'ı, Tevrat'ın hükümlerini öğretir. Dini ibadetlerin, kurban vesaire gibi ibadetlerin icrası için bir merkez hükmünde bulunurdu. İnsanlar da evlatlarını, çocuklarını, erkek çocuklarını bilhassa bu mabede getirirler. Zaman zaman onların hizmetinde bulunması için alimlere teslim ederler. Onların hizmetinde dini ilimleri öğrenerek insanlara faydalı kimseler olurdu. O güne kadar bu mabede bir kız çocuğu adanmamıştı, getirilmemişti. Bu dini bir yasak olmadığı halde örf, gelenek, görenek bu şekilde devam ediyordu. İsrailoğullarından büyük ihtimalle Hazreti Musa ve Harun soyundan gelen İmran isimli beyin hanımı hamile olduğunu öğrenince içinden, gönlünden bu doğacak evladını işte bu hizmetler için dine, mabede adamayı nezretti. Ve bu niyazının, bu adağının Allah tarafından kabul edilmesi için de yine gözyaşları içinde samimiyetle yalvardı. Nihayet bu çocuk doğdu fakat büyük bir şaşkınlık geçirdi. O güne kadar erkek çocuk bekleyip erkek çocuğunu adamak üzere Allah'a niyazda bulunmuş, kız çocuk ihtimalini düşünmemiş olan İmran'ın hanımı, bazı kitaplarda Hanne ismindeki bu hanım, büyük bir şaşkınlık geçirdi. Allah'a bir duada bulunmuş, bir adakta bulunmuş ama beklediğinin tersine bir kız çocuğu dünyaya gelmişti. O adağını değiştirmedi. Ben dedi, karnımdakini Allah'a adamıştım. Demek ki böylesi hayırlıymış. Gerçi kız çocuğu erkek gibi, erkek çocuğu kız çocuk gibi olmaz diyerek içinden de bir tereddüt olduğunu hissettirerek bütün kalbiyle Allah'a bu adağını teslim etti. Ve çok eskilerden beri kızlara verdikleri şerefli bir isim olarak Meryem ismini o da kızına verdi. Sonra da onu ve zürriyetini kovulmuş şeytandan koruması için Allah'a yalvardı. Muhterem dinleyicilerim, bu iki ayet-i kerimede dikkatimizi çeken birkaç hususa daha işaret edip bir sonraki ayet-i kerimeye başlayalım. Öncelikle Rabbimiz kullarının cinsiyetine bakmaksızın, erkek olsun, kadın olsun, herkesin duasını dinleyen, duasına icabet eden, cevap veren bir Rab'dir. Samimiyet bulunduktan sonra o kulun eksiklerini, yanlışlarını, hatalı görüşünü kabul eden, affeden, müsamaha ile davranan ve katından onun ümit ettiğinin daha fazlasını lütfeden çok büyük bir Rab'dir. Burada Meryem'in annesi İmran'ın hanımı Hanne sadece evladını, o tek varlığını, belki çok yıllar sonra olan evladını Allah'a adadı. O Allah yolunda ibadet eden, kendini ibadete vermiş, iffetli bir hanım manasında da Meryem ismini çocuğuna koydu. Onun niyazı dini uğrunda bir fedakarlık yapmak, elindeki tek varlığını Allah'a adamaktı. Rabbimiz onun bu samimi niyetini, bu tertemiz hediyesini kabul etti ve onun ümit ettiğinden daha fazlasıyla ona mukabelede bulundu. Evladını büyük bir peygamberin, büyük bir mucizenin merkezi haline getirdi ve unutulmayan bir hatıra olarak insanoğluna, insan nesline, kendinden sonra geleceklere bir ibret kıldı. Bu manada insanın evladıyla ilgili güzel hayaller kurması, onun istikbali için maddi manevi yatırım yapması, evladını Allah yolunda hizmete adaması Allah tarafından kabul görmüş bir husustur. Bu ayet-i kerimelerde buna işaret vardır. Bu bir fedakarlıktır. Allah da kendi yolunda, kendi dini uğrunda yapılan fedakarlığı her zaman kat kat fazlasıyla mukabelede bulunarak ödüllendirmiştir. Bazen Allah-u Teala insanların geleneği din haline getirmesiyle oluşmuş yanlış düşünceleri, akideleri, uygulamaları kaldırmak üzere şaşırtan bir takım ibretli müdahalelerde de bulunmuştur. Burada biraz önce söylediğim gibi mabede daha çok veya çoğunlukla kesinlikle erkekler alınırken dini böyle bir emir olmamasına rağmen kızların bu mabede hizmet için bir başlangıç olması üzere Meryem'in kabulünü kolaylaştıran bir takım adımlar atmıştır. Nihayet o mabette görevli Zekeriya aleyhisselam vasıtasıyla Hazreti Meryem'in bu mabede kabulü kesinleşmiştir. İşte peygamberler zaman zaman insanların rayından çıkardığı, Allah'ın tevhid akidesini ihlal ettiği, bozduğu durumlarda Allah'ın tekrar göndermesiyle o treni rayına tekrar oturtan, yanlışları düzelten, zihinlerde yerleşmiş, kalıp haline gelmiş gelenekleri, örfleri, adetleri tasih eden bir düzenleyicidir. Burada da Hazreti İsa ve onun annesi Meryem vasıtasıyla Rabbimiz mabede sadece erkeklerin kabulü şeklindeki bir örfü, yanlış bir uygulamayı düzeltmiş. Bunu da Hazreti Zekeriya aleyhisselam eliyle tekrar olması gerektiği şekle koymuştur. Bir diğer husus, Hazreti Meryem kendisi ve evladı için, onun zürriyetinden gelenler için dua etmiştir. Şeytanın şerrinin onlara ulaşmaması için Allah'a niyazda bulunmuştur. Bu da bir anne babanın evladı hakkında gözetmesi gereken, üzerinde titremesi gereken bir husustur. Şeytandan nasıl korunacağını, nasıl onun zararından Allah'a sığınılacağını gösteren bir işarettir. Rabbimiz onun bu duasını zikretmek suretiyle anne babaları da bu şekilde dua etmeye, şeytandan Allah'a sığınmaya çağırmaktadır. Hemen peşi sıra gelen 37. ayet-i kerime şöyle başlar. Estaizu billah, bismillah. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِكَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Hemen Rabbi Meryem'i memnuniyetle kabul buyurdu. Onu en güzel şekilde büyütüp yetiştirdi ve onu Zekeriya'nın himayesine verdi. Zekeriya ne zaman mabette onun yanına girse orada değişik bir rızık bulur da "Ey Meryem, bu sana nereden ve nasıl geliyor?" diye sorardı. Meryem ise "O Allah'tan geliyor. Şüphesiz Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır," derdi. Muhterem dinleyicilerim, bir önceki ayette Meryem'in annesi Hanne'nin Allah'a niyazı, duası vardı. Rabbim onu ve zürriyetini lanetlenmiş, kovulmuş şeytanın şerrinden sana havale ederim, senin korumana tevdi ederim demişti. Cenab-ı Hak da bu duanın hemen peşinden gelen ayete "فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِكَبُولٍ حَسَنٍ" diyerek başlıyor. Yani o böyle içten samimiyetle, iman dolu bir yürekle şeytandan Allah'a sığındı. Evladını koruması için tek merci, tek güven noktası olarak Allah'ı gördü. Allah da onun bu duasını, bu niyazını hemen büyük bir kabul ile, güzel bir kabul ile kabul etti buyurulmakta. O halde olup biten hadiseler, başımıza gelecek olaylar, evladımızla ilgili istikbal kaygılarımız hep Allah'ın iradesine, onun takdirine, kaderine bağlıdır. Eğer bir anne baba olarak ileriye doğru bir yatırımda bulunmak istiyorsak, öncelikle evladımızı, öncelikle sahip olduğumuz dünyevi bütün her şeyi, bütün benliğimizi Allah'a ısmarlamamız, ona takdim etmemiz, onun uğrunda, onun yolunda adamamız gerekir. Rabbimiz samimiyetle kendisine yönelen kullarını hiçbir zaman yüzüstü bırakmaz, onları eli boş çevirmez. İşte Hanne de Meryem'i Allah'a ısmarladı, onu ve neslini şeytandan koruması için Allah'a yalvardı. Allah-u Teala da onun bu adağını, hediyesini, bu niyaz ve duasını en güzel bir şekilde kabul buyurdu. وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا Hazreti Meryem'i en güzel şekilde bir çiçek gibi adeta büyüttü. Tertemiz, güzel rızıklarla besleyerek onu müstesna, korunmuş bir çevrede ve onun büyütülmesi, bakılması için de o devirdeki peygamberlerinden birini vekil kırarak Hazreti Zekeriya'yı ona kefil olarak vererek, himayesine vererek muhafaza altına aldı. Burada ayet adeta Hazreti Meryem'in doğar doğmaz Hazreti Zekeriya'nın himayesine verildiği ve kısa bir zamanda büyüyüp serpildiği ve huzurunda pek çok rızıklarla rızıklandığı şekilde belki 5, 10, 15, 20 yılın hızlandırılmış bir şeklini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde bu kıssanın aradaki dönemle ilgili başka ayrıntıları nakledilmektedir. Kısaca Hazreti Meryem annesinin yanında konuşacak, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak 3-5 yaşına geldiği andan itibaren onun mabede teslim süreci başlar. O adakta bulunduğunu söyleyerek müracaat eder ama insanlar burada büyük bir kargaşa çıkartırlar. Böyle bir şeyi kabul edemeyeceklerini, bir kızın mabede gelmesinin dinlerine, geleneklerine aykırı olduğunu söylerler. Daha sonra Hazreti Zekeriya'nın da müdahalesiyle bir takım olağanüstü haller görerek Hazreti Meryem'in kabulüne bu sefer yarışmaya başlarlar. Her biri Hazreti Meryem'i kendi himayesine almak ister. Nihayet bu himayeyi kimin yapacağı hususunda yarış kura atmaya kadar varır. Kendilerinin kullandıkları, kalem olarak kullandıkları kamışları bir dereye bırakırlar. Ufak bir su sürükler hepsini. Bir tanesi sürüklenmez. Bakarlar ki bu Hazreti Zekeriya'nın kalemi. Bunun üzerine Allah'ın Zekeriya'yı ona vasi kıldığını, onu himayesine alması için Zekeriya Aleyhisselam'ı vazifelendirdiğini hepsi kabul etmiş olur. Hazreti Zekeriya, Meryem'in teyzesinin kocasıdır, eniştesidir. Böyle bir akrabalığı da söz konusudur. Hannenin kız kardeşiyle evlidir. Dolayısıyla hem peygamber olduğu için, hem mabette kaldığı için, hem akrabası olduğu için Zekeriya Aleyhisselam, Hazreti Meryem validemizin özel himayesine alınır. Hazreti Zekeriya orada bir oda tahsis eder Hazreti Meryem'e. Bu odanın anahtarı sadece kendisindedir. Oraya zaman zaman gider, ihtiyacı olup olmadığını sorar. Yiyecek götürdüğünde de bir bakar ki orada kendisinin sadece girip çıktığı odada bambaşka yiyecekler var. Bu yiyeceklerin bazı kitaplarda yaz aylarında kış meyveleri, sebzeleri, kışında yaz meyveleri, sebzeleri olduğunu görür. Veya uzak yerlerde bulunan, o civarda Kudüs bölgesinde bulunmayan bir takım yiyecekler olduğunu görür ve şaşırarak bunlar sana nereden geliyor diyerek Hazreti Meryem'e sorar. İşte 37. ayette geçen "Ey Meryem, bu sana nereden ve nasıl geliyor?" sorusunun hikmeti budur. Meryem validemiz ise "Hüve min indillah." O Allah'tan geliyor. Şüphesiz Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır diye cevap verir. Muhtemelen bu hadise birkaç defa tekrarlanmış ve Hazreti Zekeriya Meryem validemizin Allah tarafından hususi bir bakıma alındığını, onun özel bir insan olduğunu fark eder. Onun üzerinde daha fazla titrer. Biraz da bu himaye ve titreme sebebiyle, onun üzerine itina göstermesi sebebiyle bu yiyeceklerin hangi kanalla içeriye girdiğini, başkasının odaya girip girmediğinde belki korkuyla, tereddütle öğrenmek istemiştir. Halbuki Allah kullarından dilediğini, dilediği şekilde rızıklandırmaya kadirdir. Kapı açılmadan, pencere olmadan, başka hiçbir insan girip çıkmadan da Rabbimiz kulunu besler, besleyebilir, rızıklandırır. Diğer bir husus, burada Hazreti Meryem'e Allah'ın bu şekilde ikramda bulunması, bir peygamber olmadığı halde Allah'ın lütuflarının farklı insanlara ulaştığını gösteren, Allah'ın sevdiği veli kullarına kerametlerinden birisi olarak kabul edilir. O bir odada tek başınayken de Rabbimiz vasıtaya ihtiyaç duymadan onun rızkını önüne koymuş, sofrasını hazır etmiştir. Bu olağanüstü hadise bir peygamber eliyle ortaya konduğunda mucizedir. Fakat Meryem validemiz bir peygamber olmadığı için bu keramet kabul edilmiştir. Burada Hazreti Meryem'in bulunduğu yer, Hazreti Zekeriya'nın onu ziyaret ettiği yer hakkında mihrap ifadesi kullanılmıştır. Mihrap, günümüzde cami ve mescitlerin namaz kıldırılan yerine, imamın namaz kıldırdığı yere verilir. Ama burada daha çok merdivenle çıkılan ayrılmış hususi bir oda, ibadete veya insanlara konuşmak için ayrılmış ayrı bir bölüm olarak ifade edilir. Kitaplarda bu mihrabın bu anlama geldiği vurgulanmıştır. Kısacası toplayacak olursak, Allah-u Teala İmran'ın hanımı Hanne'ye bir lütufta bulunmuş, onun ümit etmediği şekilde ona faziletli bir evlat, bir kız evladı ihsan etmiş, onun doğacak evladını Allah'a adama, mescide, mabede adama niyetine de fazlasıyla mukabelede bulunarak karşılık vermişti. Kendisini, İmran'ı, İmran'ın hanımını unutturmayacak, tarihe altın harflerle yazdıracak tertemiz bir evlat Rabbimiz ona ikram etti. İşte bu evlattan da Hazreti İsa aleyhisselam yine mucizevi bir şekilde dünyaya gelmiştir. Fakat Hazreti Meryem'in annesinden Hazreti İsa'yı dünyaya getirdiği dönem arasında, yani doğup büyüdüğü zamanla Hazreti İsa'yı dünyaya getirdiği yaşlar arasında vazifesi mescitte, Süleyman Mabedi'nde, Kudüs'te, Beyt-i Makdis'te dini ilimlerle meşgul olmak, orada hizmet etmek, orada dini tedrisatla meşgul olmaktı. Rabbimiz böyle tertemiz şekilde yetişmiş, tertemiz şekilde doğup dünyaya gelmiş bir anneden yine tertemiz bir şekilde dünyaya gelecek Hazreti İsa'yı lütfedecekti. Bunu da inşallah önümüzdeki derslerde konuşmaya çalışacağız. Muhterem dinleyicilerim, programımızın ikinci kısmında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif naklediyorduk. Bugün okuyacağımız hadis-i şerif şöyle. An Ebi Hüreyre radıyallahu an enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Letüeddennel hukuku ila ehlihe yevmel kıyame hatta yukade lişşatil celhâi mineşşâtil karnâ. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun hakkı boynuzlu koyundan kısas yoluyla alınacaktır. Muhterem dinleyicilerim, bu konu aslında hepimizin bildiği, aşina olduğu bir mesele. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü mahşer yerinde, mahşer meydanında bütün canlı varlıkların dirilticiliğe o güne haber veriyor, hatırlatıyor. İnsanlar dünyadaki birbirlerinden haklarını almak için sıraya geçerlerken hayvanlar da gerek insanlardan gerekse kendi cinslerinden var olan haklarını almak için sıraya geçerler ve herkes birbiriyle kısas yaparak helalleşir. Burada Peygamberimizin vurguladığı husus, boynuzsuz bir koyunda hakkını boynuzlu bir koyundan alacaktır. Yani boynuzlu koyun o boynuzuna güvenerek gidip bir başka hayvana süsmüşse, boynuzlarıyla ona vurmuşsa, o hayvan da kıyamet gününde boynuzlu bir hale gelecek ve gidecek aynısını aynı ölçüde o hayvana yaparak hakkını alacak, kısas yerini bulacaktır. Şüphesiz burada vurgulanan husus, hayvanların birbirinden hakkını almasından ziyade hayvanların bile bütün haklarının yerini bulacağını vurgulamaktır. Hayvanlar bile haklarını bu şekilde alıyorlarsa muhakkak insanlar birbirlerinden haklarını alacak demektir. Bu manada bu dünyada zayıf kalan, mazlum duruma düşen, mağdur olan, ezilen, horlanan, hakir görülen, dışlanan, itilen kakılan insanlar öbür dünyada kendilerine saldıran, kendilerini mazlum duruma düşüren bu zalimlerin yakasına yapışacak ve bu dünyada ne kadar zulme uğramışlarsa o kadar haklarını alacaklardır. Şayet zalim pek çok insana gadretmişse, kötülük yapmışsa her biri ayrı ayrı gelip ona misliyle mukabelede bulunacak, kısas yerine orada geçer akçe olan sevap ve günahların takası yolunu tutacaktır. Yani mazlumlar zalimlerin var olan sevaplarını kendi aralarında üleşecekler, paylaşacaklar. Eğer zalimin yaptığı iyilikler biterse, vereceği sevap kalmazsa, bu sefer mazlumların günahlarını yüklenmeye başlayacaktır. Bu dünyada adaletin tam tahakkuk etmesi mümkün değildir. Elbette insanın gönlünden geçen ideal olan bu dünyada herkesin yaptığının karşılığını görmesidir. Fakat maalesef bu dünya adalet değil, imtihan diyarıdır. Nice zalimler vardır ki insanları sömürürler, insanlardan kazandıklarıyla semirirler ve güçleri arttıkça, zulümleri şiddetlendikçe daha fazla zulmetmeye başlarlar. Bu dünyada da yaptıkları kötülüğün cezasını görmeden çoğu kere ölüp giderler. Mazlumlar, mağdurlar, ezilen kimseler çoğu kere bu feryatlarını duyan birisi olmadan gözlerini yumarlar. Bütün bu yaşananlar, güçlü zalimlerin, despotların hakim olduğu, zayıf kalabalıkları ezdiği dünya nizamı, eğer sadece bu yaşadığımız hayattan ibaret olmuş olsaydı, insanların buna isyan etmesi, bu hukuksuzluğa, adaletsizliğe isyan etmesi normal karşılanırdı. Fakat biz sonsuz bir hayatın, bitmek bilmeyen cennet ve cehennem yurdunun varlığına inanıyoruz. Buraya girmeden önce de şaşmaz bir adalete, Allah'ın her şeyin kaydını tuttuğu büyük bir hesap gününe iman ediyoruz. O yüzden bu dünyada yaşadıklarımız sebebiyle maruz kaldığımız zulümler, sıkıntılar, işkenceler, belalar, hastalıklar vesaire sebebiyle hep büyük bir teslimiyetle, tevekkülle Allah'a bağlanıyoruz. Onun bizim yerimize zalimden hakkımızı alacağına bütün kalbimizde inanmamız sebebiyle de gönlümüz rahat ve burada dengeyi sarsacak şekilde, uykularımızı kaçıracak şekilde büyük yanlışlara girişmiyoruz. Rabbimiz inşallah o büyük adalet gününde, o büyük hesap gününde hesabını kolay veren kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Bizi o güne kul hakkıyla çıkıp elindeki her şeyi dağıtmak zorunda kalan ve sonuçta ahiret müflisi haline gelen kullarından eylemesin. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında Allah dostlarının güzel hatıralarından, menkıbelerinden bir menkıbe ile tamamlıyorduk. Bugün de öyle yapalım. Şuayb bin Harp anlatıyor ki, bir kere Kabe'yi tavaf ederken aniden biri dirseğiyle beni dürttü. O tarafa baktım, gördüm ki bana dokunan Fudayl bin İyaz imiş. Bana dedi ki, ey Şuayb, eğer şu haç mevsimine bir sen bir de benden daha kötü kimse iştirak etmiştir zannındaysan, bil ki bu çok fena bir zandır, hemen istiğfar et. Muhterem dinleyicilerim, haç mevsimi malum senenin belli günlerinde kısa bir dönem ve hadis-i şeriflerden hacca gelen insanların hepsinin bağışlandığını, kul hakları hariç Allah'ın katında yeni doğmuş bir çocuk gibi tertemiz olduğunu öğreniyoruz. Burada başka bir nükte var. Fudayl bin İyaz, Allah dostlarının büyüklerinden, yaşayışıyla, sözleriyle, hayatıyla, ahlakıyla ibretlik bir insan, örneklik bir insan. Kendi dostlarından, akranlarından Şuayb'ın yanına geliyor ve onu ikaz ederek tevazuyu hatırlatıyor. Eğer bu hac yapan insanlar arasında sen ve ben kendimizi yüce görürsek, kendimizi diğer insanların üstünde kabul edersek, o zaman bu hac bizim için boşa gitmiş demektir, diyor. İnsanın hangi mevkide olursa olsun kendini başkalarından üstün görmesi bir kibir, bir ucup alametidir. Rabbimizin hiç sevmediği huy ve alışkanlıklardan, ahlaklardan bir tanesi de insanın kendini beğenmesi, başkalarını hakir görmesi, kendinin altında görmesidir. Bu manada Allah dostlarının ahlak terbiyesi, ahlak eğitimi de öncelikle insana tevazuyu öğretmek şeklindedir. İnsan pek çok hayırlara nail olmuş olabilir, pek çok ibadetler yapmış olabilir, pek çok ilimler öğrenmiş olabilir. Fakat aslında işin özünde bunların hepsi Allah'ın ikramıdır. Şayet Allah ona bu lütuf kapılarını açmamış olsaydı, bu imkanları vermemiş olsaydı, o kişinin bunlara ulaşması mümkün olmazdı. Diğer taraftan, eğer Allah aynı imkanları, aynı şartları başka bir kuluna nasip etseydi, belki o kul bizden daha iyi bir noktada olabilirdi. Yine her kulun aciz olduğu, hataları bulunan, günahları bulunan gizli kapaklı bir başka tarafı vardır. Eğer Allah o insanlardan sakladığı hatalarını insanlara fahş etmiş olsaydı, kimse yüzünü ortaya koyup insanlar arasında rahat rahat yürüyemezdi. O halde Rabbimize sonsuz şükürler içinde bulunmak lazım. Sahip olduğumuz nimetlerin farkında olarak bunları veren Allah-u Teala'yı hiçbir zaman unutmamamız ve kendi benliğimizi öne çıkartmamamız lazım. Aksi halde pek çok yükseklere çıkan insan vardır ki ufak bir gurur, ufak bir kibir, kendini beğenme sebebiyle o yüksek yerlerden tepe taklak yuvarlanmıştır. Geride sadece feryadı, pişmanlıkları kalmıştır. Rabbimiz bizi böyle kötü akıbetlerden de muhafaza etsin. Muhterem dinleyicilerim, bu haftalıkta programımızı burada noktalayalım. İnşallah gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.